İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal.
Ayrım 34.
Mehmet'le göz göze geldiler. Şakir Bey gözlerini kaçıracak bir yer arıyor, gözlerini Mehmet'ten bir türlü kurtaramıyordu. Mehmet'in gözlerine o eski çelik ışıltısı gelmiş oturmuştu gene. Şakir Bey çok telaşlandı. Nereye gitse ne yapsa Mehmet'in bakışlarının altında eziliyordu. Şakir Bey gidiyor, geliyor, çırpınıyor, bağırıyor, onun bakışlarından kendisini bir türlü kurtaramıyordu. En sonunda kendisini dışarıya, çamur içinde, hükümet konağına doğru çekilen kadınlı erkekli çoluklu çocuklu kalabalığın arasına attı. ''Görün, görün eserinizi, bu çamura buladığınız köylüleri görün. Şunlara bakın, bunlar insan değil, çamurdan birer heykel. Çamur, çamur, çamur heykeli.'' Ne yapsa ne etse Mehmet'in gözleri üstündeydi ve Şakir Bey'in yüreğini bir korku almış onu rahat bırakmıyordu. Çamur kalabalığını yardı. Dibinden su kaynayan alanın ortasındaki ulu çınarın altına kadar koşarcasına yürüdü. Abalı bir saka atının başını tutuyordu. Ata atladı. Ovaya aşağı doldurdu. Atın ayaklarının çıkardığı toz bulutunun ortasında kalarak kasabayı çıktı. ''Bu adam oynatmış, delirmiş.'' dedi Zeki Necat. ''Bu ne biçim iş? Adam bütün köyleri bataklık yapmış. Köylüler boğazlarına kadar suyun çamurun içinde kalmışlar. Sonra da onları ben çamurdan heykele çevirmişim.'' ''Ulan sana kan kusturacağım Şakir Bey efendi. Ben Zeki Necat'sam, ben de adamsam.'' Madalyasını tuttu. ''Eğer bu da bir teneke parçası değilse ben de bu köylülerin kanını sende bırakmayacağım.'' Mehmet bugün Zeki Necat'ı daha iyi, daha yakından tanıyor. İçinden bir insanı olayların içinde tanımaktan başka yol yok diye geçiriyordu. Bu deli fişek adamın biraz önceki Şakir Bey karşısındaki soğukkanlı halini yemin billah anlatsalar inanamazdı. İşte adam gibi adam böyle olurdu. Müftü ile Zeynullah, Zeki Necat'ı yatıştırmak, olayın daha da büyümesini önüne almak için diller döküyorlar, yakından tanıdıkları öğretmeni yatıştırmaya çalışıyorlardı. Deneyler de biliyorlardı ki böyle giderse bu işin sonu kötü bitecekti. Bu Şakir Bey de buranın yerlisi değildi, şu yukarı dağlardan, Maraş ilinden olurdu. Onun da evinin duvarında altın yaldızlı, yeşil, kalabalık dallı, tam bir kapı büyüklüğünde altın yaldız çerçeveli bir soy ağacı, aynı büyüklükte gene altın yaldız çerçeveli bir padişah fermanı asılıydı. O da soyunu Dul Kadiroğlu hükümdarlarına bağlıyordu. İşte tanıkları da 300 yıl önce yazılmış soy kütüğü ve padişahça verilmiş ferman. Bu fermanın dünyada Topkapı Sarayı'nda bile eşi menendi yoktu. Başka önemli, önemliden de önemli bir tanığı daha vardı. Payas Kalesi. Payas Kalesi Gevur Dağları'nın eteğindeki düzlüğün ortasına, Akdeniz'de dağın arasına yapılmıştı. Geceleri elini uzatsan tutacakmışsın gibi yaklaşan dağdan çam kokuları, gündüzleri kalenin burçlarının altına serilmiş gibi duran, biraz uzaktaki denizden tuz kokuları geliyordu. Bu kaleyi Osmanlılar daha düne Cumhuriyet'e kadar hapishane olarak kullanmışlar, nice politik mahkumları burada boğarak öldürmüşler, ölülerini de ya Akdeniz'e balıklara ya da dağa kurtlara atmışlardı. Bu kale Osmanlı'ya geçmeden yani Fırka-i İslahiye'den önce Küçük Ali oğullarının elindeydi. Mısır'dan, Şam'dan, Kudüs'ten gelen ve İpek yoluna çıkan kervanların başlarını Küçük Ali oğulları alıyordu. ''Yalan diyordu Şakir Bey, yalan. Küçük Ali oğulları da kim oluyorlar?'' Küçük Ali oğulları Dulkadirli hükümdarlığının küçük bir beyi, İpek yolu haracını tam 1000 yıl Dulkadirliler almışlardır. Benim öz bir dedelerim. Dulkadirli Şakir Bey'in dedesi mi değil mi, burada hiç kimse bunu bilmiyordu. Bilmesinler, onun konağında kapı kadar bir soy ağacı, bir de ferman asılıydı ya, bilsinler ya da bilmesinler ne yazardı? Şakir Bey Kurtuluş Savaşı biter bitmez kasabaya gelmiş, büyük bir portakal bahçesinin ortasındaki iki katlı, 12 odalı, ak badanalı konağa kimseye sormadan yerleşmiş, arkadan da hane halkını kasabaya getirmişti. Görkemli doğru bir ata biniyor, altın saat, zincirleri 2 avuç gelen altın köstek takıyor, kehribar saplı gümüşlü kırbacını çizmelerinde şaklatıyordu. Kasabaya yerleşikten birkaç gün sonra kaymakama gitti. Ona kendi saati gibi Longines marka bir altın saatle birlikte kendi kösteğinden de ağır bir altın köstek armağan etti. Kaymakam onun bu cömertliğine çok sevindi. Hemen o akşam onun 100 dönümden fazla bir portakal bahçesi içindeki evine gitti. Kaymakam bu evin eski sahibi Ermeni hakkında çok şey biliyordu. Kaymakam Bey bu yumuşak huylu, mert yiğit görünüşlü soylu kişiyi, hele evinin duvarına asılı fermanı soy ağacını görünce çok sevmişti. Evde hiçbir şeye bakmadan kahve içmeyi, yemek yemeyi unutmuş, duvardaki kapı gibi değerli kutsal dede yadigarlarına gözünü onlardan ayıramadan bakmıştı. Şakir Bey de bu yaşlama feleğin çemberinden geçmiş Osmanlı İmparatorluğu'nun birçok macerasına karışmış kişiye bir büyük kardeş, bir baba gibi saygı duymuştu. Bu düşüncesini de açık açık kaymakama, orada evinin içinde söylemişti. Çünkü Şakir Bey'de yalan dolan yoktu, onun sözü açıktı ve her zaman da civan mertçeydi. Birkaç gün sonra da Şakir Bey kaymakamın bu çok saydığı insanın karısına da çok değerli, eski antika altın bilezikler, bir Hint mihracesinin hazinesinden çıkarıldığı söylenen çekirdek altın, yeşim, inci karışığı bir kolye getirdi. Kaymakam mesleği icabı bu işlerden değerli taşlardan anlardı. Ne gerdanlık ne altınlar hiçbirisi sahte değildi ve paha biçilmez değerdeydiler. Kaymakam bu kendisine armağan olaraktan verilmiş değerine paha biçilmez gerdanlık ve bilezikler üstünde çok düşündü. Bu ev içinse çiftlikler, portakal bahçeler içinse bütün değerli armağanlara gerek yoktu. Her ağa, her bey azıcık ağzı laf yapan, falan cephede savaştım, çarpıştım diyen, yarası varsa onu da göstermeye gerek kalmadan kolaylıkla bir yolunu buluyor, istediği eve, bahçeye, toprağa konuyordu. Demek ki böyle değerli her birisine paha biçilmez armağanlar yaptığına göre bu dul Kadiroğlu, bu fermanlı soy ağaçlı bey kendisini çok sevmişti. Kaymakam da bu soylu kişi için canını verebilirdi. Birkaç gün sonra Şakir Bey bu saygı duyduğu insana soylu kaymakama onun soyluluğuna inandırmak için çok diller dökmüştü. Bu alçak gönüllü insan bir türlü soyluluğuna inanamıyor, o da onun yüzünü, uzun parmaklı ellerini, halini, tavrını, konuşmasını, duruşunu, yürüyüşünü tanık gösteriyor, yeminler, kasemler ediyordu. İçi altın sırma işleme belki 300 yıllık bir halı getirdi. İşte bu halı kaymakamı çıldırtabilirdi. Çünkü kaymakam halıdan da anlardı. Bu değerde bir halının şu koca Anadolu'da bir eşi daha yoktu. Kaymakam bu halıyı görünce soyluluğuna da dedesinin Şakir Bey'in evindeki gibi padişah fermanlı, soy ağaçlı bir bey, bir hükümdar olduğuna da inandı. Ne zahmet mirim dedi, ne zahmet, ne zahmet nuru aynim, ne zahmet muhterem Dulkadirli'nin ahfadı, ne zahmet. Coşkudan tıkandı, elleri titredi, başka bir şey diyemedi. Sonra ağır ağır kendisine geldi, gülümsedi, halıyı okşadı elleri uçarak. Masasına otururken, nuru ahinim dedi sevecen yumuşacık gözlerin içi gülerek. Bugün derhal mal müdürüyle görüşmeliyiz. Evet efendim, evet muhterem beyefendi, ona küçük hediyeler hazırlamıştım malum ya. Lüzumsuz, onun için hediye lüzumsuz ya, madem ki değersiz şeyler siz bilirsiniz. Yalnız lütfen benim yanımda vermeyin ki kiylü kali mucip olmasın. Olur efendim, emredersiniz efendim. Çünkü efendim zat haliniz öylesine cana yakın bir kıymetli zatsınız ki sizi her gören size hayran kalır. Bir de efendim siz büyük hükümdarlar soyundansınız. Malum haliniz beyefendi muhterem Sultan Fatih Mehmet Hazretleri'nin nur içinde yatan valideleri Dulkadirli kızıdır. Bunu da bütün tarihler Avrupa'da olsun bütün dünyada olsun böyle yazarlar. Yani efendim bütün dünya biliyor ki bütün Toroslar, bütün Çukurova ve bilumum Osmanlı toprağı ve bugünkü Cumhuriyet Türkiye'si ve de bilumum dünya buradan Çin'i maçına kadar biliyorlar ki Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'nin nur içine gömülmüş valideleri benim öz be öz büyük teyzemdir. Malum malum tarafımızdan malumdur efendim. Gençliğimizde tedebbuda kusur etmedik efendim. Bu konuşma böyle uzadı gitti. Şakir Bey sevincinden yere basamıyor, kaymakamsa gözlerini halıdan alamadan bir aptal oğlan gibi gülüp duruyordu. O gün kaymakamlıktan çıkan Şakir Bey doğru mal müdürüne gitti. Kaymakam beyefendinin gönderdiğini söylemeyi ihmal etmedi. Mal müdürün odasında birkaç kişi vardı. Onlar çıktıktan sonra ona da iki avuç altın kösteği olan ama başka marka altın bir İsviçre saati hediye etti. Mal müdürü saati eline alınca gözlerine inanamadı. Dili tutulmuş gibi bir şeyler kekelemeye çalıştı, beceremedi. Sanki bir tansık karşısındaydı. Öyle kala kaldı. Şimdiye kadar ona 50 liradan fazla bir rüşveti kimse vermemişti. Elindeki saat düpedüz bir servetti. Şakir Bey onu akşama evine çağırdı. İzin isteyerek ayağa kalktı. O kapıdan çıkarken öteki de elinde saati, saatten gözlerini alamadan arkasına düştü. Şakir Bey arkasına düşen adama akşama buyuracaksınız diyemedi. Müdür Bey elinde saat, saatten gözlerini alamayarak dışarıya çıktı. Şakir Bey onu kolundan tuttu. Beyefendi dedi saatinizi cebinize koysanız iyi olacak. Hani kilükali mucib olur diye düşündüm de evde hanımefendiyle birlikte bakarsınız. Mal müdürü gözlerini fal taşı gibi açarak şaşkınlıkla bir ona bir saate baktı. Gözleri fıldır fıldır ederek bir Şakir Bey'e bir saate gidip gidip geliyordu. ''Yani bütün bu saat hepsi benim mi? Bana mı verdiniz efendim?'' ''Sizin bu saat efendim, böyle küçük bir hediye size layık değil ya.'' Müdür az daha küçük dilini yutuyordu. Bana layık değil mi? Bana layık değil mi? Bu saat benim mi? Hemen elinden alacaklarmışçasına saati yan cebine koydu. Oraya gönlü razı gelmedi, o cepten aldı ötekine koydu. O cepten aldı ötekine, sonunda iç cebinde karar kıldı, cebin düğmesini de ilikledi. Azimetle yana efendim, bizim fakirhaneye efendim. Gidelim, gidelim, zat-ı âlilerinin köşklerini görmek en büyük arzumdur. Sizi tanımaktan namütenahi memnun oldum. Köşk değil beyefendi, sadece eski bir hane. Köşkü yaptıracağız efendim, dedemizin ismine layık. Malum ya, bizim dedemiz Dul Kadir oğludur. Malum ya, Fatih Sultan Mehmet Hazretleri de bizim özbeöz yeğenimiz olurlar. Eve varıncaya kadar soyunu Fatih Sultan Mehmet'lere ne kadar yakın akraba olduklarını, Mustafa Kemal Paşa'nın da Fatih Sultan Mehmet'in ahfadından bulunduğunun rivayet edildiğini, malum ya, Toros Dağları insanlarının birçoğunun mavi gözlü ve altın sarısı saçlı olduklarını saydı döktü. Eve geldiklerinde mal müdürü kendine iyice gelmişti ya, niçin adamın ardına düşüp de buraya kadar geldiğini sebebini bir türlü anlamıyordu. Mal müdürü evi görür görmez işi anladı. Eve girdiler. Gene fermanlar, soy ağaçları, eski Dul Kadirli'den kalma üstü ayetlerle bezeli kılıçlar, Selahaddin-i Eyyubi'nin kılıcı ve bizzat okuduğu Kur'an'ı. Mal müdürü böylesine büyük bir soyluluk karşısında neredeyse aklını oynatacaktı. Şakir Bey durmadan anlatıyor, müdür utancından böyle büyük bir beyin huzurunda nasıl durulacağını bilemediğinden büzüldükçe büzülüyor, zırıl zırıl da terliyordu. Kaymakam Bey dediler ki, müdür bey, bu bina, müdür bey, zannederim ki... Müdür hemen sözü ağzından aldı. Evet efendim, bu bina efendim, yarımın efendim, müzayedeye çıkarılacaktır efendim, bir siz bileceksiniz efendim, bir de muhterem kaymakam bilecekler efendim. Sizi bana kendileri göndermişlerdi değil mi efendim? Kendileri gönderdiler. Yarın cüzi bir paraya efendim, emin olun efendim, kimsenin haberi olmayacaktır efendim. Sizden başka kimsenin müzayedeye katılmasına müsaade etmeyeceğiz efendim. Çok teşekkür ederim efendim. Ardından tapu memuru, onun ardından da tahrirat katibi, jandarma kumandanı evi ziyaret ettiler. Üstelik de evde hanımlarıyla birlikte her bir memura görkemli şölenler verildi. Sofrada kuş sütü bile eksik değildi. Görmüş geçirmiş kaymakama en alasından Fransız şampanyası bile patlatıldı. Bütün bu şölenler, içkiler, dostluklar aylarca sürdü. Ne biçim bir ermiş kişiydi ki bu adam. Tabii onun Dul Kadiroğlu soyundan geldiği ve Fatih Sultan Mehmet'in dayısı olduğu konuşmalarda hiç unutulmuyordu. Hiç karşılıksız binlerce liralık ikramlarda, armağanlarda bulunuyordu. Bu birinci dünya ve İstiklal Harbi döküntüleri yarı aç yarı tok memurlara. Hiç kimse bütün ikram edilenlerin, verilen armağanların Zeynullah Efendi'den geldiğini bilmiyordu. Zeynullah Efendi sıkı adamdı ve bu kasabada tutunmak zorundaydı. Kellesini kesseler bile Zeynullah Efendi'nin ağzından armağanların, ikram paralarının kendisinden borç alındığı üstüne bir tek sözcük bile alamazlardı. Çünkü kimin kim olduğunu bilecek kadar hin oğlu hindi ve kaz gelecek yerden tavuk esirgemezdi. Şakir Bey'in kim olduğunu daha ilk günden anlamış, hele soy ağacını, hele fermanı görünce karşısındakine bir iyice kesenin ağzını açmıştı. Bu adama hayranlığı her gün gittikçe artıyordu. Şakir Bey bir mucize adamdı. Bu kasabaya geldiği an eliyle koymuş gibi varıp Zeynullah Efendi'yi bulması her şeyi açık seçik ortaya döküyordu. ''Bu kasabaya gelir gelmez ilk beni buldunuz, ilk benimle konuştunuz değil mi? Bunu nasıl yaptınız?'' Dehşet bir meraka kapılıp Zeynullah Efendi bunu belki 100 kez Şakir Bey'e sormuş, o da gülerek ''Biz adamın hasının kokusunu alırız.'' diye kıvanç içinde kalarak gülmüştü. ''Yiğit yiğidi gözünden tanır, 40 günlük yerde de olsa arının bal çanağını.'' Birkaç ay içinde Şakir Bey kasabanın ağzından girdi burnundan çıktı. Altın saatler, bilezikler, gerdanlıklar, İngiliz kumaşları, kaşmir kazaklar ardı arası kesilmeden işleri durdu. En iyi evler, en iyi portakal bahçeleri, en verimli tarlalar, çiftlikler onun oldu. Dul Kadiroğlu Fermanlı Bey soyu ta varıp da Hazreti Ebu Bekir'e kadar çıkan Şakir Bey toprağa, eve, bahçeye doymuyordu. Mal müdürüyle tapucu ona uygun bir bahçe, bir ev bulduklarında sevinçlerinden yürekleri çarparak koşarak ona haber veriyorlar, tarlayı da hemen o gün açık arttırmaya çıkarıyorlardı. Mal müdürü açık arttırma ilanını öyle bir yere asıyordu ki herhangi bir kişi 40 yıl arası onun yerini bulamazdı. Mal müdürü bey saklamasa ne olurdu ki? Açığa gitse de alanın ortasındaki çınar ağacının gövdesine yapıştırsa ne olurdu ki? Kim gelir de Şakir Bey'in karşısına dikilir de açık arttırmaya giderdi? Böyle bir kişi daha anasından doğmamıştı. Tarla, bahçe, ev işleri bitince artık Şakir Bey serbest kaldı. Şimdi de birden çok para kazanmanın sırası gelmişti. Bugünlerde bu ovada iki zanaattan para kazanılıyordu. Birisi kaçakçılık, öbürü de çeltik tarımıydı. Kaçakçılığın kapısını Zeynullah Efendi muhkem tutmuştu. O kapıdan kimseyi geçirecek değildi. Ne akla gelirse silah, eroin, altın, at, giyim, kuşam, otomobil her şeyin kaçakçılığını yapıyor. Kazandığı paralarla da boğaz içinde yalılar, Beyoğlu'nda, Sirkeci'de hanlar, apartmanlar, oteller alıyordu.
Ayrım sonu.